Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 3. gazetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç toplulukların değeri nedir?
Biliyor Sevgili kardeşlerimiz, İsa Mesih'in eşsiz sevgisiyle sizlere selam vermek istiyoruz. Bugünkü dersimiz değiyor bu temaya. İnançlı toplulukların değeri nedir? Her kardeşin, kız kardeşin değeri nedir? Nasıl bir değer birbirimize biçiyoruz? Neden? Eğer değer biçmezsek bizim davranışlarımızla da etkileyecek. Bu sebeple kendimizi soralım, ne değer biliyoruz inançlı topluluğun, ne değeri var? Rabbin sözü bunun üzerine bize ne gibi bilgiler veriyor diye düşünelim. Apostol Paulus, Korint kasabasındaki topluluğu mektup yazarken şöyle diyor. Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rab İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Apostol Paulus bu mektup başlarken selam veriyor ama bildiriyor kimlere selam veriyor. Ve eğer bütün mektubu okumuş olsaydık orada görüyoruz bu topluluk pek iyi bir durumda değildiler. Yani iyi bir hayat sürmediler, örnekli bir topluluk değildiler. Ama bunun dışında burada bir durum bildiriliyor. Ve diyor Mesih İsa'da kutsal kılınmış olanlar. Korint'teki topluluk İsa Mesih'te kutsal kılınmış durumdaydı. Ve demek ki değer bundadır. Eğer değeri sorarsak demek ki her inançlı Mesih'te ise değerli bir kişidir. O kadar değerli ki Mesih onu kutsal kıldı. Ve belki onun hayatında daha büyümesi lazım. Daha ilerlemek gerekiyor. Ama bunun dışında eğer Mesih İsa'da isek bir büyük değerimiz var. Ayrıca 1. Korintliler 1. bölümünde okuyoruz. 26. ayetten 31. ayete kadar. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab ile övünsün. Burada anlıyoruz ki bu Korint'teki topluluğuna bakıldığında görüyoruz çok zayıf kişiler vardır. Değil zengin, değil fazla akıllı, değil fazla okumuş insanlar. Yani prost insanlar, sıradan gelen insanlar. Ve orada görüyoruz sadece insan gözüyle bakılırsa hiç de bir önem biçmezdik. Ama bunun dışında var gözle, doğal gözle görünmeyen bir durum. Yani onlara önem biçildi. Neden? Onlar artık Mesih İsa'da oluyorlar. Artık İsa Mesih oluyor onların doğruluğu, onların bilgeliği, onların kutsallığı ve onların kurtuluşu. Ve bu sebeple zengin sayılıyorlar. Bu sebeple değerli sayılıyorlar. Kardeşler, bunu gözümüzün önünde bulunduralım. Her kardeş ve kız kardeş Rabbin sayesiyle değerlidir. Bir gün bir yerden çeşitli eşyalar satılmaktadır. Yani evde kullanılan, neden o adam, o ev sahibisi ölmüş ve onun akrabaları da istemiyorlar bu mobilyalar, bu çeşitli eşyalar ve bu sebeple satışa çıkarılıyor bu şeylere. Ve belirli bir gün data atılıyor ve deniliyor o günde her gelene kim en fazla öderse ona satılacaktır. Ve öyle bir toplantı, bir satış vakti bildiriliyor ve herkes kim isterse, kimin gönlünü koparırsa o gidecek oraya ve orada ne kadar değer biçerse eşyalara o fiyatta satılacaktır. En fazla ödeyen alacak o eşya. Ve o gün başlanıyor şimdi bu toplantı ve o satışa çıkaran adam bağırıyor. Birincisine kim bu diyelim masa ne kadar değer biçiliyor? Biri diyor 5000 lev, öbürü diyor 10.000 lev ve gidiyor 10.000 leve satılıyor üçüncü durum olarak. Bunun dışında çıkarıyor şimdi bir tsikulka, bir keman, bir keman ama tozlu, yıpranmış, ya çatlanmış durumda bile ve bazı straneçler gevşek oluyor. Hani sırasız bozuk, hoş görünmeyen bir instrument, müzikal instrument. Ve o da satışa çıkarılıyor. Ve soruluyor işte satışa çıkaran adam, kim buna değer biçiyor? Ne kadar ödemek istiyorsunuz? Ve biri çıkarıyor sizi, haydi 1000 lev verelim. Öbürüsü diyor, yok ya 1500 lev. Yani üçüncüsünü derken arka sıralardan bir uzun boylu iri adam kalkıyor ve önüne geliyor. O satıcı yanına gidiyor ve bu keman eline alıyor, tozunu siliyor, o straneleri sıkıştırıyor ve tam bir güzel hoş tonu denk ediyor her şeye ve elini alıyor bu keman, bu tsigulka ve o kadar hoş bir melodi çalıyor, herkes hayran kalıyor. Sonra yine koyuyor yerine ve kendi yerine de oturuyor. Ondan sonra satıcı çıkarıyor bu keman şimdi satışa ve diyor, kim buna değer biçmek istiyor? Biri başlıyor 10.000 lev, öbürüsü diyor 20.000 lev, üçüncüsüne haydi 100.000 leve bitkisini olarak satılıyor bu tsigulka. Ama bu 100.000 lev değeri nereden birdenbire böyle kalktı? Sebep budur. Bu keman eline alan adam tanınmış bir maestro, bir usta bu işte. Ve bu sebeple herkes istedi bunu elde etsin. Onun el dokunması ile bu kemana değer biçildi. Ve böyle çok yüksek fiyata satıldı. Yani bizim hayatımıza buna biraz benzesin. Bizim hayatımız aslında değersiz gibi görünüyor. Neden? Bu dünya ne getirdik ne de bu dünyadan getireceğiz. Elimiz boş idi doğarken. Elimiz boş idi de ve boş da olacak. Bu sebeple düşünelim, yani bu değer, vereceğimiz değer nereye bağlı? İşte Rab İsa benim hayatıma girmeseydi, senin hayatına da girmeseydi, seni kurtarmasaydı, onun eli seni dokunmasaydı, beni de dokunmasaydı, bizim hayatımızda büyük bir değer olmayacaktı. Dolayısıyla anlıyoruz, onun el dokunmasıyla bize değer biçiliyor. Onun kanı ile satın alınmışız ve büyük, yüksek bir değerimiz var. Bu sebeple bakalım şimdi Kutsal Kitap bize ne öğretiyor, inançlılar topluluğun değeri nedir diye. Ve bunun için yeniden çeşitli örnekler kullanılıyor Kutsal Kitap'ta. Ve bakalım birinci örneği orada inançlılar topluluğu neye benzetiliyor? 1. Korintliler bölüm 3 ayet 9. Orada şunu okuyoruz. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasınız. Yani Allah'ın bina sayılıyor. Allah'ın evi. Ayrıca okuyabiliriz bir ayet daha. 1. Petrus 2. bölüm 5. ayette şöyle diyor: O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir konutun yapımında kullansın. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Tekrarlıyorum. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir ev, bir konut yapımında kullansın. Yani artık inançlılar topluluğu sayılıyor Allah'ın kutsal bir evi. Yani onun eviyiz. O bize değer veriyor. Burada ne anlıyoruz? Demek ki bu evi planlayan O'dur. Onun fikrinden çıktı dünyanın değersiz saydıkları ile o insanlarla öyle büyük bir iş yapsın. Yani beni seçti, seni seçti ama bizler de ne bulduk ki? Yani dünya bizi baktığında ne bulacak ki? Zengin miydik, akıllı mıydık, kuvvetli miydik sadece? Buna dayanarak mı Allah seçiyor insan? Hayır. O işte onun hikmeti dayanarak o seçiyor hangi insanlar kendiliğinden bir şey getiremezler. Ve ki öyle bir bu sözü yerine gelsin. Övünen Rab ile övünsün. Değil kendi işlere dayanarak övünsün. Hani burada anlıyoruz ki böyle bir iş. Rab oluyor, hem bu evi planı yapan O'dur. Onun aklından çıkıyor. Ama aynı vakitte oluyor, bütün sorumluluk üstleyen mühendis, müteahhit. Yani bu bina eden. Ama aynı zamanda da oluyor bu binanın sahibi. Yani bunu unutmayalım. Artık biz kendimizin değiliz. Artık Rabbiniz. Onun eviyiz. O istediği gibi bu ev bina ediyor. Ve bizi kullanıyor, diri taşlar olarak oraya koymak istiyor. Yani bu binada, bu evde ilk atılan taş, köşe taş deniliyor. Yani bunun üstüne her şey bina ediliyor. Bu oluyor İsa Mesih ta kendisi. Ve biz ona bağlı kalarak, diri taşlı olarak bu binanın duvarları olmuş oluyoruz. Ve burada bir önem biçiliyor. İnançlar topluluğu oluşmuyor sadece tuhlalardan yapılmış bir binadan. Hayır, diri taşlardan oluşan bir evdir, bir binadır. Ve gidiyoruz başka ayetlere ve oraya bakıyoruz. Efesliler 2. bölümünde ayet 22'de şunu okuyoruz. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te bina ediliyorsunuz. İşte tam bu anlam var. Biz Mesih üzerinde, Mesih'te bina ediliyoruz. Ve bu diri taşlar arasında konulan cemento diyelim olsun sevgi ve inayet. Birbirimizi bağlattırıyor ve böylece hepimiz beraber bina ediliyoruz Mesih'te. Ve Allah'ın evi olmak üzere. Bu büyük bir anlam biçiliyor. Büyük bir değer veriliyor böylece bize. Ve oradan ortasından çıkarırsam bir taş yine hoş durmaz. Yani her taşın bir yeri var, bir faydası var. 19. ayette başka bir gerçek öğreniyoruz. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Yani Allah'ın evinde de var bir beraberlik, bir aile gibi. Allah'ın ev halkı oluyoruz. Aynı zamanda Allah'ın bina oluyoruz. Ama bu binanın içinde var bir beraberlik. Allah'ın ev halkı sayılıyoruz. Bir zamanlar dışındaydık. Bir zamanlar misafir gibiydik. Girip çıkardık belki ara sıra ama şimdi oluyoruz. Mesih'te köklenmiş olarak oluyoruz. Oraya bağlı olan, o aileye bağlı olan parçalarıyız. ve bu derin bir anlam oluyor. Neden? Bu ev halkın arasında lazım bir sıra. Aile hayatında lazım olsun bir sıra. Değil alt üstlük oluyor. Değil bu bina ediliyor karma karışık taşlardan, her çeşit taşlardan. Hayır. Bina ediliyor güzel hazırlanmış tuğlalardan. Ve aynı durumda biz lazım bilelim nasıl bu tuğlaları örüyoruz. Nasıl bu Rabbin evinin sırasıdır. Ve bunu öğrenmek istiyoruz. Yani birbirimize bir bağlılık oluyor artık. Filipililer mektubunda 3. bölüm 16. ayette şunu okuyoruz. Yalnız eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Yani uygun bir yaşam sürmek isteyeceğiz. Çünkü Allah'ın bina içinde yaşıyoruz ve o binanın tuğlaları, diri taşlar bizdeyiz. Ve bu sebeple her şey sırayla gitsin, uygun olsun değil bizim aklımızda nasıl gelirse bir şeyler yapacağız. Soracağız Rab, sen bu evin sahibisin, sen bu evin stroitelsin, sen bu evin mimarı yani plan çizensin. Artık sen de bizi göster nasıl lazım yaşayalım, Rab'in evinde nasıl yaşanır diye öğrenmemiz gerekiyor. Bunun dışında var birkaç başka ayetler ve orada da bir gerçek daha görüyoruz. Açıyoruz 1. Korintliler 3. bölüm ayet 16. Orada Rabbin sözü şöyle diyor. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Aynı düşünce üzerine bir ayet daha. 2. Korintliler bölüm 6 ayet 16. Orada okuyoruz. Tanrı'nın tapınağı ile putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Yani burada ne demek istiyor? Biz yani bu inançlılar topluluğu oluyorlar artık Allah'ın tapınağı. Tapınak da ne önemi var, ne özelliği var. Eski ahite baktığımızda görüyoruz. Tapınak oluyor Allah'ın evi. Orada Allah'ın huzuru bulunuyor. Allah orada yaşıyor. Onların arasında tapınakta artık Allah'ın evi oluşmuyor. Elleriyle bina edilmiş olanlardan. Öyle binalardan, hayır ruhani bir binasından konuşuluyor. Allah'ın tapınağı biziz, inançlılar topluluğu, İsa Mesih'in kanıyla satın alınmış olanlar. Orada artık Allah yaşıyor ve eğer iman etmeyen insanlar Allah'ı aramaya kalkarlarsa gitsinler inançlılar topluluğu ve orada görsünler Allah aramızda yaşıyor. Ama bu bizim hayatımızda göstermeli. Allah'ın huzuru nerede varsa o zaman lazım anlayalım Allah kim olduğunu. Neden? Eski ahitte böyle bir durum vardı. Allah'ın evinde kullanılan eşyalar, Allah'ın evinde hizmet eden insanlar kutsallık içinde kalmak zorundaydılar. Paklık, temizlik içinde kalmak zorundaydılar. Neden? Allah kutsal bir Allah'tır, mukaddes bir Allah'tır. Ve her tür pislikle beraberlikte bulunamaz. Allah ışık olduğu için karanlık işlerde artık onun huzurunda dayanamaz. Yani Allah'ın evinde temizlik ve kutsallık lazım olsun. Ve bu görünsün inançlar topluluklarında. Allah kutsal olduğunu ortaya çıksın. Neden onun halkı da kutsal bir hayat sürüyor? Kutsal ne anlam taşıyor? Kutsal sözü demek istiyor. Allah'ın istediği işler için bir kenara konulmuş eşya. Kutsal bir eşya idi. Sadece belirli bir iş için, belirli bir görev için kullanılan bir eşya idi. Hakkı yoktu başka işler için kullanılsın. Yani demek istiyor Allah'ın evindeki olan inançlılar, yani bizler kutsal bir hayat sürelim. Allah'a adamış, Allah'a istediği gibi kullansın bizleri. Allah'ın işleri için bir kenara konulmuş olan. Bu sebeple kendimizi pak ve temiz kılalım ve Allah'ın hoşnut eden işler yapalım ve onun peşinden koşalım. Ve böylece diyebiliriz, Allah'ın evi ne anlam taşıyor, tapınak ne anlam taşıyordu? Eski ahitte Allah'ın tapınağı da Allah insanlarla buluşuyor ve insanlar Allah'la buluşuyorlardı. Ve bizim topluluklarda öyle bir yerlere olsun, inançlar Rab'le buluşmaya geliyorlar bir beraberlik içinde. Ama aynı vakitte Rab de konuşuyor kendi halkına, toplulukta, inançlar topluluklarında. Bu büyük bir anlam, büyük bir değer veriliyor. Artık inançlar topluluğu oluyorlar, Allah'ın evi, Allah'ın konutu, Allah'ın tapınağı. Ve bunun üzerine anlam biçelim. Artık biz değil kendimizin iz, değil keyfimizi göre bir iş. Ben hoşlanıyorum, ben hoşlanmıyorum diye. Hayır, Rab seçtikleriyle beraber buluşmak istediği için biz topluluklarına, toplantılarına gidiyoruz ve topluluklarına değer biçiyoruz. Eğer böylece senin kardeşini, kız kardeşini de görürsen, öyle bir anlayışta olursan ona da değer biçeceksin. Çünkü o da Mesih'in kanıyla satın alınmış durumda. Belki dış durumuna baktığında, belki insan gözleriyle baktığında büyük bir değer görmeyeceksin. Ama ne var ki bir adam, bir usta ne zaman uğraşıyordu bir kamık, bir büyük taş biçme ve ona vurma ve onu hazır etme, neden o bir skulptür yapmak istedi ve bitirdi işi, çok hoş oldu, çok güzel bir arslan, bir hayvan skulptürü yaptı ve onu herkesin önüne sunmadan önce onun dostuna gösterdi ve dedi, bak sana göstereceğim ne becerdim, ne yaptım. Ve ona gösteriyor bu güzel skulptürü, örtü kaldırıyor ve onun dostu görüyor ve hayran kalıyor ve diyor, ben anlamam, nasıl bunu becerdin? O maestro diyor, bunda şaşılacak ne var ki? Ben sadece fazlalıkları kestim. Yani taşa baktığımda ben sadece gördüm esas o taşta ne çıkabilir ve fazlalıkları kestim ve attım. Benim yaptığım iş buydu. Ve bizim hayatımız buna biraz benziyor. Belki ilk bakışla insanların gözleriyle bakılırsa inançlar topluluklarına sadece zayıf olan durumlara görünüyor. Ama eğer bakarsan Allah'ın gözleriyle o ne değer biçti, ne önem verdi topluluklarına. Yani İsa Mesih'in kanıyla onlara satın aldı. Eğer bu anlam biçersek o zaman durum değişiyor. O zaman senin davranışları da değişecek kardeşlere karşı. Thank you. Şimdi inançlar topluluğun değeri ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için İncil'in bir başka örneğe bakalım. Bu örnek kullanılıyor inançlar topluluğu ve İsa Mesih arasındaki bağlılığı göstermeye. Bu oluyor gelin ve güve benzetmesi. Ve burada anlıyoruz bir daha bu inançlar topluluğu ne kadar büyük bir değer taşıyor Rab'bin önünde. Esinleme kitabında yani İncil'in bitki kitabında bunu okuyoruz. 21. bölümünde 9. ayet. Son 7 belayla dolu 7 tası olan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Burada Rab İsa kuzu olarak tanıtılıyor. Tabi İncil'in kullandığı bir isim oluyor Rab İsa'nın. Kuzunun gelini. Kuzu oluyor Rab İsa, bizim günahlarımızı ortadan kaldıran Allah'ın kuzusudur. Ama onun gelini oluyor inançlar topluluğu. Ve aynı bilgiye varıyoruz. Ne zaman Efesliler 5. bölüm okuyoruz. Orada 5. bölümünde ayet 32'de şunu okuyoruz. 31'den başlıyorum. Bunun için adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu gizlilik büyüktür. Ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum. Yani burada evlilik, gelin ve güvey meselesi bağlanıyor bir örnek olarak. Nasıl bir bağlantısı var diye inançlılar topluluğu ve Mesih arasında. Yani burada anlıyoruz topluluğun, inançlıların topluluğun değeri. Bu oluyor bir bağlılık. Birbiriyle yaşıyorlar, bir beraberlik içinde, bir sevgi, bir sadık kalma bağlılık. Bunun hakkında konuşuluyor. Ve gelelim şimdi bakalım damat nasıl bir adamdır, nasıl biridir? Bu inançlılar topluluğun damadı kimdir? Rab İsa kendisi için kullanıyor bu sözü. Ne zaman açıyoruz Matta 9. bölüm ayet 15'te şunu okuyoruz. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey hala aralarındayken davetliler yas tutar mı hiç? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, işte o zaman oruç tutacaklar. Önceki ayete bakılırsa daha iyi anlaşılıyor burada İsa neden bu söz ediyor. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, biz ve Feriseler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin niçin tutmuyor diye sordular. Ve İsa ondan sonra bunu diyor. Güvey hala aralarındayken davetliler yas tutar mı hiç? Yani demek istiyor, güvey daha öğrencilerle birlikteydi. Neden o zaman oruç tutsunlar? Güvey ayrılırken üzgün durabilirler ama daha aralarındayken neden üzgün dursunlar? Yani İsa Mesih kendini benzetti güvey. İsa Mesih oluyor bu güvey. Ve anlayalım şimdi nasıl bir güveyimiz var. Onun durumu nedir? Yuhanna 1. bölüme baktığımızda 3. ayette önemli bir gerçek anlıyoruz. Nasıl bir güveyimiz var diye. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Bizim güveyimiz kimdir? Onun durumu nedir? İşte o her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun aracılığı ile var oldu. Bunu düşünebilir misin? Ne kadar büyük, ne kadar zengin, ne kadar kuvvetli bir güveyimiz var. Her şeyin yaratıcı olan işte oluyor. Senin, benim güvey, inançlar topluluğun güvey. Koloseliler 1. babına 17. ayete baktığımızda şunu anlıyoruz. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Yani her şeyi yaşatan da O'dur değil, sadece her şeyi yaratan O'dur, her şeyi hayatta tutan da O'dur. O olmasaydı hiçbir şey hayatta olmazdı. Ve bunu da anlıyoruz. Her şeyin yaratıcısı, her şeyin yaşatan da O'dur. Ve bunun dışında da bakıyoruz Efesliler 1:21'e, 21. ayete. Tanrı Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstün çıkardı. Yani en üstün olan da O'dur. Her şeyin sahibi O'dur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Her şeyin yaşatan odur ve her şeyin sahibisi de odur. O kadar büyük bir güven var, farkında mısın? Şimdi bakalım o güve gelin için ne yaptı? İlk önce okuyoruz 1. Petrus bölüm 1 ayetler 18 ve 19. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz. İsa Mesih bizim güveğimiz, bizi yüksek bir bedel, yüksek bir para değil, yüksek bir bedel ödemekle bizi satın aldı. Bizim için bir bedel ödedi, bir baş bedeli ödedi. Yani kendi kanını dökerek bedel bu oldu. O kadar değerliyiz onun gözünde. Bizim için bunu yaptı, bizim için vuruldu, bizim için çakıldı, bizim için dikenli taç taktırıldı ve onun başı ve onun ellerinden ve onun yanından kanın aktı bizim için ve onun değerli kanı ile biz satın alınmışız. Bir bedel, yüksek bir masraf ödendi, kapatıldı ve bu yaptı neden? Çünkü güvey seni ve beni seviyor, inançlar topluluğu seviyor. Bu sebep oldu. Bunun için bu kadar uğraştı ve bunun için bu kadar kan da bile dökmeye hazır idi. Ayrıca bakıyoruz güvey ne yapıyor? Onun işi nedir? Gelini kazandırmak için, gelini işte hoşlandırmak için ne yaptı bizim için? Evet, biz konuşuyorduk. Güvey gelin hoşlandırmak için başka ne yapıyor? Ve bunun için de bakıyoruz Efesliler 1. bölüm ayet 13 ve 14'te. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ruh Tanrı yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirazımızın güvencisidir. Yani ne yaptı? Yaptı ki öyle bir söz ama değil sadece söz, yani ne zaman bir güvey gelin diyor seninle evlenmek istiyorum ve evleneceğiz diye ona bir işaret bırakıyor. Ona belki bırakıyor bir yüzük ve bir garanti onun elinde olsun, onun sözü boşa çıkmasın diye. Ve Rab bunu da yaptı. Rab İsa Mesih güve olarak inançlar topluluğunun yüreğine, inançlıların kalplerine verdi kutsal ruh. Kutsal ruh ile mühürlendiniz diyor. İman ettiğinizde ve ne zamana kadar? İşte kurtuluş gününe dek. Kurtuluş günü için konuşulmuyor orada. Can kurtuluş için konuşuluyor. Bedenin kurtulması için ne zaman Rab'le buluşma geliyoruz ve ne zaman onunla buluşacağız göklerde ve onun yanında olduğumuz zaman, o zamana kadar işte neden o söz verdi, ben gideceğim, size yer hazırlama gideceğim, gittikten sonra yine size geleceğim ve sizi yanıma alacağım. Bu söz yerine gelsin diye bir garanti belgesi elimizde bıraktı. Yani bir yüzük taktı ellerimize ve diyor ben geleceğim, sizi alacağım. Ve bunun için kutsal ruh bizi bıraktı, bir garanti olsun diye. Bunun dışında güvey ne yapıyor? İnançlar topluluğu nasıl davrandı? 2. Korintliler bölüm 5 ayet 21'de bunu okuyoruz. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günaha yaptı. Yani biz Allah'ın önünde doğru olalım diye Mesih bizim için günah oldu. Yani onun doğruluğu bize verildi. O bizi giydirdi, gelinlik giysisini bize verdi. Onun doğruluğu bize verdi. İnançlar topluluğu işte İsa Mesih'in doğruluğu ile Allah'ın önünde durabilirler ve hiç de mahvolmayacaklar. Neden? Mesih'in doğruluğu dayanarak kurtuluş ve canımızın rahatlığını ve Allah'la barışmış oluyoruz. Bunu kavuşmuş oluyoruz bu şeyler. Mesih'in sayesinde, onun doğruluğu sayesinde eğer onunla giyindirilmişsek. Ayrıca bu güveyin karakteri, huyu hakkında ne öğreniyoruz? Nasıl biridir? Nasıl davranıyor? Ne işler yapıyor? Ve bunun için de birkaç ayet bakalım. Geliyoruz şimdi Efesliler 5. bölüm. Efesliler 5. bölümünde şunu okuyabiliriz. 25. ayet diyor. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Yani burada anlıyoruz ki bu güvey gerçekten gelini seviyor. Gerçekten o kadar çok gelini seviyor değil sadece diyor hani bu dünya insanlar nasıl diyorlar ben seni seviyorum ama aslında kendimi seviyorum ve seni kullanmak istiyorum. Hayır, Rab İsa ne zaman diyor ben inançlılar topluluğu seviyorum hatta hazır oldu kendi canını bizim için vermeye ve verdi bile. İşte bu kadar seviyor inanlılar topluluğu. Güvey gelini son derecesine kadar, son durumuna kadar seviyor. Ve ayrıca güvey gelin için yaşamaktadır. Bu da bir gerçek. Bunu da görüyoruz. İbraniler mektubunda 7. bölüm ayet 25'te okuyoruz. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanlar tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bizim için yaşamaktadır. Bizim için yaşıyor. 1. Yuhanna mektubunda da 2. bölüm 1. ayette okuyoruz. Yavrularım, bunlara size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse doğru olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Bizim için yaşıyor. Bizim için Allah'ın önüne geliyor. Öyle bir güveyimiz var. İnançlar topluluğu bunun değeri biliyor mu acaba? İşte inançlılar topluluğun değeri budur. Onlar oluyorlar güveyin gelini. Güvey oluyor İsa Mesih. Ayrıca ne yapıyor? 2. Timoteos mektubunda 2. bölüm 13. ayette şunu okuyoruz. Biz sadık kalmazsak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Yani burada ne anlıyoruz? O sözünde duruyor. O sözünden dönmeyen bir güveydir. Gelini söz verdi. Sadık kalacağım sana. Ve o da sadık kalıyor. Hatta gelin sadık kalmazsa bile o sadık kalmaktadır. Ne kadar büyük bir değer, ne kadar büyük bir anlam biçiliyor inançlar topluluğuna. Bunu biliyor muyuz? Ayrıca ne yapıyor? Onun huyu nasıldır? Nasıl biridir? 2. Korintliler mektubunda 1. bölümünde 20. ayet şunu okuyoruz. Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Tanrı'ya amin diye sesleniriz. Yani onun sözü güven bağlayabilirsin. O hakikattır. O yalan yapmaz. Onun huyu böyledir. İyi bir güvey değil mi? Gelin ona güvenebilir. Tamamen tüm yüreğiyle güvenebilir. Neden? Onun hakkında öyle şahitlik veriliyor. Esinleme kitabında 3. bölüm ayet 7'de diyor. Philadelphia'daki topluluğun meleğini yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davud'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapamadığını, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yani İsa Mesih deniliyor. Onun adı gerçek. Onun adı hakikattir. Yalancı değil. Onun huyu, onun karakteri böyledir. Öyle bir güveyimiz var. Şimdiye kadar baktık, güvey gelin için ne yapıyor? Ama biraz da bakalım gelin tarafına. İkinci Korintliler mektubunda Apostol Paulus Korint'teki topluluk için şöyle bir düşüncededir. İkinci ayette okuyoruz 11. bölüm. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere Mesih'i sunmak üzere nişanladım. Yani orada bu fikir çıkıyor. İnançlar topluluğu oluyorlar. Bir gelin, bir kız. Hiç el değmemiş bir kız. Temiz, daha bir ilişki içinde olmayan bir kız olarak sunulsun. Rabbin geldiğinde bizi öyle bir durumda bulsun. Apostol Paulus'un bu isteği vardı. Şimdi bakalım bu gelinde güvey ne yer alıyor? Ne anlayış var? Anlıyoruz ki İncil'in ayetlerine baktığımızda, bir de doğal hayatımıza da baktığımızda görüyoruz. Gelin heyecanlıkla bekliyor o gün ne zaman evlenecek. Ve onun düşünce hayatı, onun sözler, konuştuğu sözler, onun davranışları, eğer güveyi çok severse gerçekten belli edecek onun bütün hayatında. Bu sebeple 2. Timoteus mektubunda 2. bölümünde 8. ayeti okuyoruz. Yaydığım müjdede açıklandığı gibi Davud'un soyundan ölüp ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla. Daima aklımızda oluyor. İsa Mesih'i hatırla. Yani onu düşünün. Unutmayın onu. Ve gelinin düşünce hayatında işte güvey var. Onu hatırlıyor. Onu düşünüyor. Ve onu unutmuyor. Ona uygun işler yapmak isteyecek. Daima Mesih İsa'ya hatırla. Günde yaşarken, işler yaparken, sağa sola giderken hatırla. İsa Mesih'e ne yapardı, ne konuşurdu, nasıl davranırdı. Onu hoşnut etmeye çalış. Onu tut aklında. Ve onun sözleri bile işte onu andırıyor. Onu hatırlatıyor. Koloseliler orada 3. bölümünde 16. ayeti okuyoruz. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinizi öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Yani onun sözlerde konuşuyor onun sevdiği güveyden. Onun sözler ağzı açtığında değil küfretmek, değil sövmek, değil yalan yapmak, daha fazla onu övmek amacıyla dudaklara açık duruyor ve konuşuyor. Onun sözler hoş oluyor, Mesih'in sözler konuşuyor, güveyin aklından gidiyor. Bizim hayatımız buna benzesin. Ve ayrıca okuyoruz Filipililer mektubunda 2. bab ayet 5'te okuyoruz. Ne başka lazım olsun? Orada şöyle yazıyor. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Onun düşünce bizim hareketlere de yöneltiyor. İsa Mesih'in akıl bizde görünsün, hem davranışlarımız, hem sözlerimizde, hem düşüncelerimizde. Onun düşüncesi, yani ne düşünce var idi, açıklanılıyor ve deniliyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı eşitliği sımsıkı sarılarak bir hak saymadı. Yani kendi rahatına bıraktı. Biz de lazım aynı durumda davranalım. Kendi rahatımızı unutalım ve kardeşlerimizin faydasını arayalım. İsa Mesih'in akıl buydu, onun düşüncesi buydu. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü olarak ölüme, çarmıha üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Mesih'in düşüncesi buydu, alçak gönüllü olmak. Ve bizde de olsun bu durum. Biz de alçak gönüllü olalım değil, kendimiz büyük tutalım, büyük gösterelim. Mesih'e güveye büyük edelim. Davranışlarımızdan belli olsun biz kime bağlıyız, bizim güveyimiz kim olduğunu. Gelin lazım bunu göstersin. Ve işte inançlar topluluğu oluyor Mesih'in gelini ve inançlar topluluğun güveyi oluyor İsa Mesih. Ve böylece diyebiliriz, gelin ne anlam, yani güvey gelinin hayatında ne anlam taşıyor, ama diyebiliriz bütün hayatın anlamı işte güveye bağlanıyor. Neden güvey olmasaydı, İsa Mesih olmasaydı inançlar topluluğu, yani gelin ne durumda olurdu? Onun sayesinde 1. Korintliler 1. bölümünde 30. ayette okuyoruz. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Her şeyimiz odur. Gelinin hayatında her şey oluyor güvey. Ve bizim hayatımızda da, inançlar topluluğun hayatında da böyle lazım olsun. Yani anlaşılıyor burada, bu ilişki güvey ve gelin arasındaki ilişki oluyor bir sevgi bağlılığı. Her şey sevgiden gelmeli, ama bu sevginin de lazım olsun iyi bir durumda. İyi, bencil olmayan, vermeye hazır olan bir sevgi. 1. Timoteus 1. bölümünde 5. ayette bu sevgi nasıl bir sevgi olsun diye orada okuyoruz. Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan ve içtenlikle bir imandan doğan sevgi uyandırmaktadır. Yani bu sevgi gelsin temiz bir yürekten. Bu sevgi gelsin iyi bir vicdan, bir süvesten. Bu sevgi de gelsin hiç yalandırmayan bir imandan, içtenlikle bir imandan. Böyle gösterelim, gelin seviyor güveyi. Ve bu ilişkiyle beraber ortaya koymuş oluyoruz inançlar topluluğun ne büyük bir değeri var. Neden bu bir bağlılık, bir beraberlik, bir derin ilişkidir. Tabii ki gelin ümitle, özlemle bekliyor o gün ne zaman evleniliyor, düğüne bekliyor. Ve bunun için boş bir bekleyiş değil. Çünkü Rab söz verdi. Bu bizim ümidimizdir. Bir gün gelip bizi alacak. Ve o ümide bakarak, o sonu bakarak diye yaşıyoruz. Ümitle yaşıyoruz. Belki görmek istiyoruz şimdi, ama Rab diyor, hayır, imanla, ümitle yaşıyoruz. Yani onun sözü yerine geleceğine diye öyle bir bekleyiş içindeyiz. Ama düğün için de hazırlıkları yapmamız lazım. Yani kendimiz temiz ve pak kılalım, uyanık duralım. Ve Mesih için, Rabbimiz için, güvemiz için işlek olalım. Yani boş boş onun önüne gelmeyelim boş elleriyle. Ona verelim yeni canlar, ona verelim kalıcı işler, ateşten geçebilecek olan işler sunalım ve böylece onu yüceltelim. Ve tabii ki bu düğüne düşünerek bu oluyor bir bereket. O zaman özlediğimiz İsa Mesih'e, güveyimizi yüz yüze göreceğiz. Ve ona benzer olacağız ve onunla beraber yargı süreceğiz. Ve onun mirasçıları olacağız. Mirasımızın esasına kavuşacağız. Ve orada hiç sonu ermeyen bir beraberlik, bir yakın ilişki içinde olacağız. Şimdiye kadar inançların topluluğuna ne değer verirdin? sadece dış durumlara baktığında, problemlere baktığında belki başladım bile onlara hor görme, onlar hakkında kötü konuşma. Ama düşünün, Rab'in gözünde bu Korint'teki topluluğu ne değer verildi. Aynı durumda. Rab işte seçtiği insanlar kendi kanıyla satın aldı ve onlara bir değer biçti. Ve biz de lazım kardeşlerimize, kız kardeşlerimize aynı değer verelim. Belki hepsi aynı durumda değiller. Bazıları daha büyümek zorundalar. Bazıları da anlayışta biraz geri kaldılar. Ama ne var ki birbirimize değer biçelim ve bu değer bildiğimiz için galiba bizim davranışlarımıza da bir etki bırakacak. Davranışlarımız da değişecek ve kardeşlerimize saygı ve sevgi içinde onlara davranacağız. Rab bize yardım etsin bu durumda, bizi desteklesin ve bereketlesin ve bu büyük değer üzerine Rabbimizi öfmek istiyoruz şimdi bir dua ile. Ya Rabbim, Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen insanlar gibi bizleri seçmedin. İnsanlar seçseydiler bizleri, belki bizi hiç almazlardı. Ama sen bizlere baktın, senin sevgiyle baktın ve bizi bir hiçken, bir yokken bizi bir şey yaptın Rab. Sana teşekkür etmek istiyorum, beni ve kardeşlerime ve kız kardeşlerime senin kanıyla kurtardığın için Rab, onlar değerli oluyorlar. Senin gözlerinde çok kıymetli sayılıyorlar. Ve bu kıymeti lazım bilelim. Ve bu anlayış bizi de ver Rab. Birbirimizi, sen bizi sevdiğin gibi birbirimizi de sevelim. Amin.
Sana yetkilerim. Tanrı'nın kraliçesi. Tanrı kuzusu. Ebedinin yoluna. Efendilerin efendisi. Kralların kraliçesi. Olsun senin isteğin, efendilerin efendisi, kralların kralısı, Tanrı kuzusu, ölsün senin varlığı. Efendilerin efendisi, kralların kralısı.
Sevgili kardeşlerim, bugün yeniden bir ayet ezberlemek istiyoruz. Efesliler mektubundan bölüm 2 ayet 19. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Tekrarlıyoruz yavaş yavaş. Efesliler bölüm 2 ayet 19. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Ve şimdi aralıklı okuyacağım ki peşinden siz de konuşasınız. Efesliler 2 ayet 19. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. İşte sevgili kardeşlerim, burada belli oluyor biz ne kadar zengin sayılıyoruz Rabbimizin gözünde. Biz de bu değer kardeşlerimize de verelim.